Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Richard Hemming'in Bilim ve Mühendislik Yapma Sanatı. Öğrenmeyi öğrenmek alt başlığını taşıyan teknik bir ders kitabından çok bilimsel düşünme ve çalışma üslubu üzerine kurulmuş bir deneme ve dersler derlemesidir. Hemming, uzun yıllara yayılan araştırmacılık, mühendislik ve öğretmenlik deneyiminden hareketle önemli fikirlerin yalnızca üstün zeka ya da rastlantıyla açıklanamayacağını savunur. Kitap, ilk kez ABD Deniz Kuvvetleri Lisansüstü Okulu'nda verdiği derslerden uyarlanmıştır. Bilgi kuramı, programlama, hata düzeltici kodlar, ölçüm ve bilim tarihi gibi alanlardan örnekler kullanır. Fakat asıl hedef, bu konuların tekniğini öğretmek değildir. Amaç, sorunları seçme, hazırlıklı olma, belirsizlik altında ilerleme ve kişinin kendi öğrenmesini yönetme becerisini geliştirmektir. Hemming, büyük araştırmacıların başarılarını olduğu kadar kendi hatalarını da inceler. Bu nedenle eser, bilim insanı ve mühendis adaylarına seslense de, hızla değişen bilgi alanlarında kalıcı düşünme alışkanlıkları edinmek isteyen okurlar için de anlamlıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, teknik bilgiden önce düşünme üslubunu geliştirmek, Hemming'in temel ayrımı, eğitim ile mesleki eğitim arasındadır. Mesleki eğitim, mevcut araçları, yöntemleri ve işlemleri uygulatabilir. Eğitim ise, kişinin henüz karşılaşmadığı sorunlara yaklaşabilmesini sağlamalıdır. Bu kitapta teknik örnekler, başlı başına öğrenilecek içerik değil, düşünme tarzını görünür kılan malzemedir. Bilgi kuramı ya da programlamadan söz edildiğinde, okurdan sadece yöntemi ezberlemesi beklenmez. O yöntemin hangi soruya cevap verdiği, hangi varsayımlara dayandığı ve daha iyi bir soruyu nasıl doğurabileceği düşünülür. Bu yaklaşım özellikle teknolojinin hızlı değiştiği alanlarda önem kazanır. Bir araç güncelliğini yitirebilir fakat ölçümün güvenilirliğini sorgulamak. Problemi doğru biçimde temsil etmek ve sonuçların sınırlarını görmek kalıcı becerilerdir. Hemming, öğrencinin geleceğine hazırlanması gerektiğini vurgular. Bu fikir, Türkiye'de mühendislik ve fen eğitimindeki sınav, formül ve uygulama ağırlığını dengelemek için de kullanılabilir. Bir projede hazır çözümü aramadan önce hangi bilginin eksik olduğunu ve hangi sorunun gerçekten önemli olduğunu sormak. Kitabın önerdiği üslubun pratik karşılığıdır. Böylece öğrenme, ders geçmek için bilgi toplama olmaktan çıkar, yeni durumlarda yön bulma yeteneğine dönüşür. İkinci olarak, hazırlıklı zihin, fırsatı tanınabilir bir probleme dönüştürür. Kitap, bilimsel buluşlarda rastlantının rolünü tümüyle reddetmez. Ancak rastlantının tek başına yeterli olmadığını savunur. Hemming'in yaklaşımında hazırlık, çok sayıda bilgi biriktirmekten daha geniş bir anlam taşır. Hazırlıklı kişi, alanın temel kavramlarını bilir, ölçümlerdeki anormalliği fark eder. Farklı alanlar arasında bağlantı kurar ve karşısına çıkan beklenmedik sonucu araştırmaya değer görür. Noodles kitapta keşiflerin başlangıç aşamalarına özel önem verilir. Sonuç ortaya çıktıktan sonra anlatılan düzgün hikaye, çoğu zaman ilk tereddütleri, yanlış yönleri ve sorunun nasıl fark edildiğini gizler. Hemming bu gizlenmiş aşamayı görünür kılarak araştırmanın yalnızca doğru cevabı bulmak olmadığını gösterir. Uygulamada bunun anlamı, kişinin çalıştığı alanda temel araçlara ve geçmiş girişimlere hakim olurken düzenli biçimde açık soru toplamasıdır. Örneğin bir veri kümesinde beklenmeyen sapma görüldüğünde onu hemen hata saymak yerine ölçüm düzeni, model varsayımı ve olası yeni açıklamalar bakımından incelemek gerekir. Türkiye'de deprem mühendisliği, enerji sistemleri ya da sağlık teknolojileri gibi karmaşık alanlarda önemli problemleri erken tanımak çoğu zaman bu tür disiplinler arası hazırlığa bağlıdır. Kitap, fırsatın geldiği anı beklemek yerine o anı tanıyacak zihinsel altyapıyı kurmayı önerir. Üçüncü olarak, büyük sonuçların seçilen problemlerle bağlantısı, Hemming, araştırmacının yalnızca çalışkan olmasıyla önemli sonuçlara ulaşamayacağını belirtir. Çaba, üzerinde çalışılan sorunun değeri ve erişilebilirliği ile birleşmelidir. Bu, her zaman en zor ya da en gösterişli konuyu seçmek demek değildir. İyi problem, hem alan için anlamlı bir fark yaratma ihtimali taşır, hem de eldeki bilgi, araç ve zamanla ilerleme imkanı verir. Kitabın bilim tarihi örnekleri, önemli çalışmaların aynı kişilerde tekrar tekrar toplanmasının tamamen şansla açıklanamayacağını düşündürür. Hemming'e göre bu kişiler, hangi soruların verimli olduğunu görme ve çalışmayı o sorulara yöneltme becerisi geliştirmiştir. Bu görüş gündelik proje yönetimine de uygulanabilir. Bir araştırma grubunun her popüler başlığa dağılması yerine ölçülebilir bir boşluğu, sağlam bir veri kaynağını ve açık bir toplumsal ya da bilimsel gerekçeyi olan sınırlı sayıda soruna odaklanması daha üretkendir. Ancak Hamming'in yaklaşımı yalnızca stratejik konu seçimi değildir. Araştırmacı, neden bu sorunun önemli olduğunu kendine tekrar sormalı, sırf kolay yayımlanabilir olduğu için dar problemlerle yetinmemelidir. Türkiye'de akademik değerlendirme ölçütleri yayın sayısını öne çıkardığında bile bu soru değerini korur. Kitap, kısa vadeli çıktı baskısıyla uzun vadeli katkı hedefi arasındaki gerilimi açıkça düşünmeye çağırır. Dördüncü olarak, başarısızlıkları kişisel öyküler üzerinden çalışma malzemesi yapmak, Hamming'in anlatımını benzer bilimsel gelişim kitaplarından ayıran yönlerden biri. Başarı öykülerini kusursuz kahramanlık anlatılarına dönüştürmemesidir. Kendi önemli hatalarını ve sonuç vermeyen girişimlerini de çalışma malzemesi olarak kullanır. Buradaki amaç, başarısızlığı romantikleştirmek ya da her hatanın otomatik olarak öğretici olduğunu söylemek değildir. Asıl nokta, başarısızlığın hangi karar, varsayım, iletişim eksikliği ya da hazırlık boşluğundan doğduğunu ayrıntılı biçimde görebilmektir. Kişisel örneklerin etkisi de buradan gelir. Soyut bir ilke, gerçek bir araştırma sürecindeki kararsızlıklarla birlikte anlatıldığında, okur kendi çalışma alışkanlıklarını daha kolay sınayabilir. Bu yaklaşım, laboratuvarlar ve yazılım ekipleri için uygulanabilir bir ders sunar. Sonucu yalnızca başarılı ya da başarısız diye etiketlemek yerine, karar günlüğü tutmak, başlangıç varsayımlarını kaydetmek ve proje sonunda hangi sinyallerin erken fark edilebileceğini değerlendirmek gerekir. Böyle bir inceleme, kişiyi gereksiz suçlamadan korurken, aynı hatanın tekrarlanma olasılığını azaltır. Hamming ayrıca uzun araştırma dönemlerinde cesaretin gerekli olduğunu vurgular. Bu cesaret eleştiriyi görmezden gelmek değil, olumsuz sonuçlar karşısında yöntemi yeniden kurabilecek dayanıklılığı geliştirmektir. Bilimsel çalışmanın belirsizlik içeren doğası düşünüldüğünde, bu tutum özellikle genç araştırmacılar için gerçekçi bir denge sağlar. Son olarak örnekler, tekrarlar ve tarih yoluyla öğrenmeyi öğrenmek kitabın biçimi verdiği mesajla uyumludur. Hamming düşünme üslubunun yalnızca kurallar listesiyle öğretilemeyeceğini kabul eder. Bu nedenle dersler, doğrusal bir reçete yerine öyküler, tarihsel örnekler, teknik tartışmalar ve bazı tekrarlar aracılığıyla ilerler. Shannon'ın bilgi kuramı. Einstein'ın görelilik çalışmaları, Grace Hopper'ın üst düzey programlama alanındaki katkıları ve hata düzeltici kodlar farklı disiplinlerden gelen örneklerdir. Bu çeşitlilik, büyük fikirlerin tek bir uzmanlık alanının kapalı dili içinde doğmadığını gösterir. Okurdan beklenen, örneklerin her ayrıntısını kopyalaması değil, problem tanımlama, temsil seçimi, ölçüm ve iletişim gibi ortak örüntüleri ayırt etmesidir. Tekrarın işlevi de budur. Bir ilke farklı bağlamlarda yeniden görüldüğünde ezberlenmiş bir söz olmaktan çıkar ve kullanım yargısına dönüşür. Bu yöntem öğrenme planı hazırlarken de uygulanabilir. Bir kavramı yalnızca ders notundan okumak yerine tarihini incelemek, küçük bir uygulama yapmak. Teras örnek bulmak ve başka birini açıklamak daha derin bir kavrayış sağlar. Hamming'in üslubu zaman zaman dağınık görünebilir çünkü ders konuşmasının doğal ritmini korur. Fakat bu yapı, araştırmanın temiz ve düz bir çizgide ilerlemediğini hatırlatır. Kitabın öğrenmeyi öğrenme önerisi, değişen araçlara rağmen geçerli kalan bu çok yönlü inceleme alışkanlığına dayanır. Sonuç olarak, bilim ve mühendislik yapma sanatı, özellikle lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacılar, mühendisler, yazılım geliştiriciler ve teknik ekip yönetenler için güçlü bir düşünme kaynağıdır. Bununla birlikte, yalnızca bilimsel kariyere hazırlananlara yönelik değildir. Karmaşık sorunlarla çalışan, bilgisini sürekli yenilemek zorunda olan ve rutin çözümlerin ötesine geçmek isteyen herkes kitaptan yararlanabilir. Okurun kazanacağı başlıca yarar, belirli bir tekniği öğrenmek değil, öğrenme sürecini izleyecek sorular edinmektir. Hangi problem önemlidir? Hangi varsayım görünmez kalmıştır? Beklenmedik veri ne söylüyor? Başarısız deneme hangi bilgiyi sağladı ve bugün öğrenilen şey yarının değişen koşullarında nasıl kullanılabilir gibi sorular. Kitabın pratik değerini oluşturur. Benzer üretkenlik ya da yaratıcılık kitapları çoğu zaman kısa yöntemler, alışkanlık listeleri veya ilham verici başarı hikayeleri sunar. Hamming'in eseri ise araştırma pratiğinin daha zor tarafına, yani muhakemeye, problem seçimine, hazırlığa ve uzun süren belirsizliğe odaklanır. Teknik tarih ile kişisel deneyimi bir araya getirmesi kitabı soyut tavsiye kitaplarından ayırır. Okur, hazır bir başarı formülü bulamaz. Buna karşılık, kendi alanındaki fırsatları daha dikkatli görmesine, idealarını daha iyi ölçmesine ve çalışmasını daha büyük sorularla ilişkilendirmesine yardım edecek kalıcı bir çerçeve edinir. Bu özelliğiyle eser, zamanla eskiyen araçlar hakkında değil, araçlar değiştiğinde de işe yarayan araştırma aklı hakkında bir kitaptır. Destek olmak isterseniz Richard Hemming kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.